Ayrım 30. Günlerin getirdi. Isabel Allende. Burjuva bir çift. 2004'ün Şubat ayında San Francisco Belediye Başkanı eşcinsel birleşmeleri yasallaştırmaya çalışmakla politik bir hata işlemişti. Çünkü aile değerlerini savunan Hristiyan sağı harekete geçirmişti. Aynı yıl geylerin evlerini engellemek Bush'un yeniden seçilmesi yolunda siyasi bir bayrağa dönüştü. Oy verme saati geldiğinde bunun Irak Savaşı'ndan daha ağır basması şaşırtıcıydı. Ülke belediye başkanının bu girişimini kaldıracak kadar olgunlaşmış değildi. Hiçbir yargıç engelleyemesin diye mahkemelerin kapalı olduğu bir hafta sonu uygulamaya koymuştu yasayı. Haber duyulur duyulmaz belediyenin önünde 50 çift boy göstermiş, yağmurun altında sonu gelmez bir kuyruk oluşturmuşlardı. Daha sonraki saatlerde pek çok yerden kutlama mesajları ve sokağı halı gibi kaplayan buket buket çiçekler geldi. İlk evlenenler 80 küsur yaşında iki ihtiyardı. 50 yıldan fazla birlikte yaşamış aksaçlı feministlerdi. Onların ardından gelen iki adam her biri göğsüne asılı bir torbada birer bebekle gelmişlerdi. Evlat edindikleri ikizlerdi bunlar. Bu uzun kuyruktaki insanlar normal bir hayat yaşamak, çocuk büyütmek, yarı yarıya bir ev satın almak, miras hakkına sahip olmak, ecelleri geldiğinde birbirlerine destek olmak istiyorlardı. Görünüşe göre aile değerleri falan diye bir şey söz konusu değildi. Sheila ile Sally bu kalabalığın bir parçasını oluşturmuyorlardı. Çünkü belediye başkanının bu girişimin çok yakında yasa dışı ilan edileceğini düşünüyorlardı. Gerçekten de öyle oldu. Sally ile Sheila'nın erkek kardeşi boşanalı çok olmuştu. Çocuk anlaşmalı bir evlilikle Amerikan vizesini elde etmişti ama Venezuela'ya geri dönmeye karar verdiğinden bu vizeyi pek de uzun uzun kullandı. Sonunda orada dediğim dedik ve eğlenceli bir insan olan güzel bir kızla evlendi. Çok tatlı bir çocuğu oldu ve Birleşik Devletler'deyken elinden kaçırdığı yazgısını yeniden buldu. Bu da Sally ile Sheila'nın yasa olarak bir medeni birliktelik yapmalarına olanak verdi. Tahminime göre Sally'nin aynı soyadını taşıyan ama farklı cinsten iki kişiyle evlenmiş olduğunu yetkilileri açıklaması herhalde epey zor gelmiştir. Sally'nin dayılarıyla yapılan düğününün fotoğrafını görmüş olan çocuklara pek fazla bir açıklama yapmak gerekmemişti. Onlar Sally'nin ona bir iyilik yaptığını daha başından anlamışlardı. Torunlarımı aile içindeki hiçbir entrikanın şaşırtmayacağına inanıyorum. Sally ile Sheila yıllanmış bir evli çifte dönüştüler. O kadar rahat ve burjuva tavırlı oldular ki birbirlerini sevmek uğruna yıllar önce bütün topluma meydan okumuş olan o pervasız genç kadınları tanımak zor. Restoranlara gitmeyi ya da televizyonda en sevdikleri programı seyretmek için yatakta kalmayı seviyorlar. O minicik evlerinde sık sık partiler veriyor. Yemek, müzik ve dansla orada 100 kişiyi ağırlamanın bir yolunu buluyorlar. Biri gece kuşu, öteki akşamı saat 8'inde yatıp uyur. Yani saatler hiç birbirine uymaz. Elimize ajandayı alıp randevuları öğle vaktine vermeliyiz. Yoksa sevgili gibi değil, arkadaş gibi yaşayacağız. Bu kadar işimiz, gücümüz ve tepemizde 3 çocuk varken baş başa birkaç dakika geçirmek hayal diye itiraf etmişti bana Sheila gülerek. Gereğinden fazla bilgi veriyorsun Sheila. Evlerinde değişiklik yaptılar, garajı, televizyon odasına ve artık kendisine ait bir yeri olması gereken bir yaşa erişmiş Alejandro'nun kalabileceği bir odaya dönüştürdüler. Pancho adında bir köpekleri var, kapkara uysal, koskocaman bir şey. Tıpkı benim ilk romanımdaki Barbas'a benziyor. Her gece birinin yanında olmak üzere sırayla çocukların koynunda yatıyor. Onun gelişi evdeki huysuz iki kediyi ürküttü, çatılardan kaçarak bir daha görünmediler. Torunlarım o haftayı babalarının evinde geçirmeye gittiler mi? Zavallı Pancho kederli gözlerle kendi merdivenin dibine atarak bir dahaki pazartesiyi bekliyor. Sheila hayatının tutkusunu keşfetti, daha bisikletti. Artık 40 yaşını geçtiği halde uzun soluklu yarışlarda 20'lik gençlerle aşık atarak ödüller kazanıyor. Bisiklet gezileri düzenleyen küçük bir de şirket kurdu. Adı Mountain Biking Merit. Dağlardan yukarı, yükseklere doğru peşine takılmak için uzak yerlerden gelen fanatik müşteriler var. Bu iki kadın hayatlarından hoşnut gibi görünüyor bana. Geçinmek için çalışıyorlar ama para biriktireceğiz diye kendilerini paralamıyorlar. En azından büyüyüp bağımsız olana kadar önceliklerinin çocuklar olduğu konusunda da aynı fikirdeler. Sheila'nın kendisine hiç uymayan bir yaşantının içinde kapana kasıldığı için gizli gizli kustuğu zamanları hatırlıyorum. 21. yüzyılın başında Kaliforniya'da yaşama şansına sahip onlar, başka yerde de başka zamanda olsalardı, amansız bir takım önyargılara göğüs germek zorunda kalırlardı. Burada ise onların gay olmaları, kızların gittiği Katolik okulunda bile bir sorun oluşturmuyor. Onları tanımlayan şey bu özellikleri değil. Arkadaşlarının çoğu başka çocukların ebeveyni olan çiftler, her yerde görülen sıradan aileler. Sally evin hanımı rolünü üstlendi. Sheila ise genellikle Latin Amerikalı bir kocanın karikatürü gibi davranıyor. "Ona nasıl dayanıyorsun Sally?" diye bir keresini sormuştum. Onu yemek pişirirken, bir yandan da Nicole matematik ödevinde yardım ederken görünce, o sırada Sheila da uygunsuz bir pantolon giyip kafasına garip bir kask geçirmiş olarak yanında birkaç turistle birlikte dağ yollarında pedal çeviriyordu. "Birlikte çok eğleniyoruz da ondan," diye karşılık verdi tencereyi karıştırarak. Çift oluşturmak için yaşanan bu serüvende şansın payı çok büyük ama niyet de önemli. Benimle röportaj yaparlarken çok kere gazetecinin biri bana, biriyle ikimizin yürüttüğü bu dikkat çekici ilişkinin sırrını sormuştur. Ne yanıt vereceğini bilemem çünkü varsa bile o sihirli formülü bilmiyorum. Ama karısıyla birlikte ziyaretimize gelen bir besteciden öğrendiğim şeyi her zaman hatırlarım. 60 yaşındaydılar ama genç, güçlü, kuvvetli, coşku dolu görünüyorlardı. Müzisyen olan koca opuzun aşk hayatları boyunca 7 kez evlendiklerini, daha doğrusu birbirlerine verdikleri sözü 7 kez yenilediklerini anlattı bize. Üniversitede öğrenciyken tanışmışlardı, ilk görüşte birbirlerine aşık olmuşlar ve 40 yıldan fazla birlikte yaşamışlardı. Pek çok aşamalardan geçmişlerdi. Bunların her birinde değişerek ayrılma noktasına gelmişler ama ilişkilerini yeniden gözden geçirmeyi yeğlemişlerdi. Geçirdikleri her bir krizden sonra bir süre daha evli kalmaya karar vermişlerdi. Çünkü eskisi gibi olmasalardı birbirlerini hala sevdiklerini anlamışlardı. Toplam 7 evlilik geçti başımızdan. Herhalde daha başkaları da olacaktır. İnsanın çocukları büyütürken parasız ve boş vakti olmaksızın eşiyle birlikte olması başka olgunluk çağına gelmiş, kariyerini tamamlamış olarak ilk torunu beklerken birlikte olması bambaşka bir şey dedi. Bize anlattığına göre örneğin 60'lı yıllarda hippi çılgınlığı doruktayken boş gezen 20 gençlikle birlikte bir komünde yaşıyorlarmış. İşlerinde çalışan tek kişi kendisiymiş. Geri kalanlar bütün günü bir marihuana bulutunun içine gitar çalarak ve Sanskritçe şiirler okuyarak geçiriyorlarmış. Günün birinde onlara bakmaktan gına gelmiş ve tekme tokat hepsini kapı dışarı etmiş. Karısıyla oyunun kurallarını saptamak zorunda kaldığı en önemli an olmuş bu. Derken 80'li yılların materyalist dönemi gelmiş. Her ikisi de başarının peşinde koştuklarından aşkları neredeyse sona eriyormuş. O zaman da temel bazı değişiklikler yaparak yeniden başlama yolunu seçmişler. Ve böyle bir daha devam etmişler. Bence bu, Billy ile ikimizin kaç kere uygulamaya koyduğumuz son derece isabetli bir formül. İkizler ve Altın Sikkeler. Ernesto ile Julia'nın ikizleri 2005 yılında güneşli bir Haziran sabahı doğdu. Ernesto'nun iki kızını henüz kollarına alıp kucağında iki tane pembe çıkınla oturmuş ağladığı sırada varabildim hastaneye. Ben de sevinçten ağlamaya başladım çünkü bu bebekler o erkeğin dul yaşantısının kesin olarak sona erdiği ve hayatında yeni bir dönemin başladığı anlamına geliyordu. Artık baba olmuştu. Bir yeni doğan kızları görünce birinin Mussolini'ye, ötekinin de Frida Kahlo'ya benzediğini söyledi. Ama aradan bir iki hafta geçip de yüz hatları yerli yerine oturunca güzeller güzel iki bebek olduklarını anladık. Annesi gibi sarışın ve neşeli olan Christina, babası gibi esmer ve yoğun olan Eliza. Hem görünüm hem de kişilik olarak birbirlerinden o kadar farklılar ki sanki evlat edinilmişler. Biri Kansas'ta, öteki Tenerife. Julia kendini kızlarına öylesine vermişti ki bir yıldan uzun bir süre boyunca onunla başka hiçbir şey konuşulamaz oldu. Onları aynı saatte uyumaya, yemek yemeye alıştırmayı başardı. Bu da ona iki uyku arasında birkaç dakikalık bir özgürlük veriyor ve bu süreyi o kargaşayı düzene sokmaya ayırıyor. Kızları Latin müziğiyle, İspanyol diliyle, mikroplardan ve kazalardan korkusuz olarak yetiştiriyor. Emzikler yerlerde sürünüyor. Oradan da kimse feryat figan etmeden ağızlarına giriyor. İkizler daha sonra henüz yürümeyi öğrenmeden kenarları keskin karolarla kaplı merdivenleri karınlarının üstüne sürüne sürüne çıkıp inmeyi de keşfedeceklerdi. Christina bir türlü uslu duramayıp intihar edermişçesine kaygısız bir tavırla balkonlardan aşağı sarkan kıpır kıpır bir çocuk, Eliza ise genellikle teselli bulmaz, ağlama krizlerine neden olan derin düşüncelere dalıyor. Julian nasıl da onları işlemeli potinler ve gemici şapkalarıyla taş bebekler gibi giydirmeye hali kalıyor anlamıyorum. Bir önceki yıl, tam da senin ölüm yıl dönümün olan 6 Aralık günü, Ernesto gece kurslarında yüksek lisans yapmak üzere üniversiteye kabul edilmiş. Ayrıca evden 15 dakika uzaklıkta için en iyi devlet okulunda matematik öğretmeni olarak bir de iş bulmuştu. Birkaç aydır işsizdi. Geleceğini kara kara düşünerek kafasının üstünde bir fırtına bulutuyla dolaşıyordu. Her zaman ışıl ışıl ve iyimser bir insan olan Julia, kocasının yolunu bulacağından hiç kuşku duymayan tek kişiydi. Ailenin geri kalan üyeleri olan bizlerse birazcık sinirliydik. Ramon amcam, bir mektubunda erkeklerin 40 yaş civarında bir kişilik bunalımı geçirdiklerini, bunun olgunlaşma sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatmıştı bana. Bundan 60 yıl önce, 1945'te Peru'dayken anneme aşık olduğunda onun da başına gelmişti bu. Dağlardaki bir otele giderek günlerce kendini sessiz geçinde bir odaya kapamıştı. Dışarı çıktığında artık başka biriydi. Katolik dinini, aile baskılarını ve o zamanlar eşi olan kadını sonsuza dek üstünden silkeleyip atmıştı. Törelerle eli kolu bağlı olarak eğitilmiş, büyütülmüş ve o zamana kadar hep böyle yaşamıştı. Bir çekiçte o deli gömleğin üzerinden atmış, geleceğe olan korkusu silinip gitmişti. İşte o anda ergenlik çağımda bana öğrettiği ve asla unutmadığım bir şeyi keşfetmişti. "Başkaları senden daha fazla korkuyor," demişti bana. Dinleyicilerle dolu bir salondan tut da yalnızlığa varana kadar bana korkutucu görünen herhangi bir şeyin karşısında hep bu sözleri tekrarlarım. Hiç kuşkum yok ki Ramon amcam da kaderinin ne olacağını böyle kesin bir biçimde karar vermişti. Çünkü bazı kereler onun bu şekilde davrandığını görmüşümdür. Örneğin o zamanlar 10 yaşlarında olan kardeşim Pancho, sigara içerken yakaladığında yaptığı gibi. O gece Ramon amcam sigaranın izmaritini gözümüzün önünde söndürerek şöyle demişti. "Ömrümde içtiğim son sigaradır bu. İçinizden birini yetişkin olmadan önce sigara içerken yakalarsam benden çekeceği var." Bir daha da sigarayı ağzına koymadı. Neyse ki Ernesto 40 yaş krizini atlattı. Kızları doğduğunda ortaokulda matematik öğretmeni olarak yerini bulmuştu. Bir yandan da üniversite hocası olmak üzere öğrenim görürken kızları kucaklamaya hazırdı. Alfredo Lopez, tüylü kertenkele, İspanyolca kanallardan birinde televizyona çıkmıştı. Koyu renk kıyafeti, alnında ince bir bant, boynunda filizle taşlı kat kat gümüş kolyeleriyle her zamankinden yakışıklıydı. Tabra kablolu yayında göreyim diye gecenin saat 10'unda telefon etti bana. Adamın çok çekici olduğunu itiraf etmek zorunda kaldım. Onu o kadar iyi tanımasaydım ekrandaki görüntüsü beni kesinlikle etkilerdi. Bir akademisyenin sakin tavırları ve bir havarinin ahlaki inançları içinde altyazılı olarak İngilizce konuşuyor, Aztek halkının onurunun ve geleneklerinin simgesi olarak Avrupa emperyalizmi tarafından kaçırılmış olan Montezuma'nın tacını kurtarma misyonuna kendisine iten vicdani gerekçelerini anlatıyordu. Yıllar boyunca çöllerde vaaz verdikten sonra nihayet mesajı Azteklerin kulaklarına erişmiş ve onların yüreklerini dağlamıştı. Meksika Cumhurbaşkanı bu tarihi ganimetin geri verilmesini, Avusturya parlamentosuyla görüşmek üzere Viyana'ya hukukçulardan oluşan bir komisyon yollayacaktı. Amerika'daki Meksikalı göçmenlere, ırktaşlarının bu mücadelesinde onlarla birlikte olarak Avusturyalılara baskı yapmak üzere Amerikan yönetiminin desteğini almaları çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı. Tabra'yı arkadaşının şöhreti yakalamasından dolayı kutladım. Ama o derin bir iç çekişiyle bana yanıt vererek kertenkelenin eskiden ele avuca sığmazken şimdi artık yakalanması imkansız olduğunu söyledi. Belki de tacı geri aldıktan sonra Costa Rica'ya peşimden gelir. Yani o ülkeye gitmek için yeterince para biriktirebilirsem tabii dedi. Kendi de pek inanmayarak. Ne istediğine dikkat et, sakın Tanrı dileğini yerine getirmesin diye düşündüm ama ona bir şey demedim. Tabra uzun bir zamandan beri altın sikkeler satın alıp çalarlar korkusuyla köşe bacak saklıyordu. Don Aynes ve Zorro. Tabra göç etmeye hazırlanırken ben de bir konu üzerine 4 yıldan beri yapmakta olduğum bir araştırmanın içine gömülmüştüm. 1540 yılında Şili'yi fetheden 110 kahraman serserinin olağanüstü destanıydı bu konu. O adamların yanında İspanya'nın Extremadura bölgesinin Plasencia şehrinde terzilik yapan Agnes Shuras adında bir İspanyol kadın da vardı. Kocasının izni sürerek Doğu Hint adalarına yolculuk yapmış, böylelikle sonunda vardı Peru'da dul kalmış olduğunu öğrenmişti. İspanya'ya geri dönmek yerine hayatına yeni dünyada devam etmiş, daha sonra da İspanya kralına yazdığı mektuplarda söylediği gibi bütün emeli arkasında şan ve şöhret bırakmak olan soylu beyefendi Don Pedro ve Valdivia'ya aşık olmuştu. Agnes altın ya da şan şeref hırsı yüzünden değil, sırf aşk uğruna gitmişti onun peşinden. Dünyanın en çorak yeri olan Atacama çölünü aşan, Amerika'nın en cesur savaşları olan Mapuche yerlerine karşı tıpkı yiğit bir asker gibi çarpışan, şehirler kuran ve artık yaşlandığında başka bir fatihe aşık olarak ölen bu kadının hayali yıllarca peşimi bırakmamıştı. Acımasız zamanlarda yaşamış, kendisi sakatlarca pek çok şey yapmıştı. Ama serüven arkadaşların herhangi biriyle kıyaslandığında dürüst bir insan gibi görünüyordu. Kitaplarım için esin kaynağım ne olduğunu sık sık sorarlar bana. Ne diyeceğimi bilemem. Hayat yolculuğu sırasında biriktirdiğim deneyimler belleğimin en derin katmanları arasına kazınırlar. Orada mayalanarak biçim değiştirirler. Kimi zaman başka dünyaların acayip bitkileri olarak yüzeyde sürgün verirler. Bilinçaltımızın bu bereketli funda toprağı nelerden oluşur? Neden bazı imgeler kabuslarımızda ya da yazdıklarımızda tekrar tekrar karşımıza çıkan konulara dönüşürler? Pek çok yazı türlerini ve farklı konuları keşfe çıkmışımdır. Bana öyle geliyor ki her kitabımda üslup da dahil olmak üzere her şeyi yeniden yaratıyorum. Ama 20 yıldan fazla bir süredir bu işi yapıyorum ve tekrarları görebiliyorum. Hemen her kitabımda yoksul ya da kırıngan olarak doğup kaderleri boyun eğmek olan ama dünyaya meydan okuyan kadınlar var. Her ne pahasına olursa olsun özgürlüğün bedelini ödemeye hazır olarak isyan ediyorlar. Agnes Shuras da onlardan biri. Onlar her zaman tutkulu aşklar yaşıyorlar ve öteki kadınlarla dayanışma içindeler. Onları harekete geçiren şey ihtiras değil, aşk. Riskleri ölçüp biçmeden, dönüp arkalarına bakmadan kendilerini maceraya atıyorlar. Çünkü toplumun kendilerine uygun bulduğu yerde eli kolu bağlı kalmak onlar için çok daha beter bir şey. Belki de bu yüzden ne altın beşikte dünyaya gelen kraliçeler ya da miras yediler beni ilgilendirir, ne de yolları erkeklerin arzularıyla çizilen fazlasıyla güzel kadınlar. Kitaplarımdaki güzeller daha 60. sayfaya gelmeden ölüyorlar diye sen bana hep gülerdin Paula. Sırf kıskançlığımdan öyle yaptığımı söylerdin. Hiç çaba harcamadan her istediklerini elde eden o güzel kadınlardan biri olmak benim de hoşuma gideceğine göre herhalde bir yere kadar haklıydın da. Ama ben romanlarımda hiç kimsenin bir şey vermediği, her şeyi tek başlarına elde eden karakter sahibi kadınları tercih ederim. İşte bu yüzden bir tarih kitabında satırlar arasında Agnes Shuras hakkında bir şeyler okuyunca, zaten konu kadınlar olunca pek ender olarak bir iki satır geçer, merakımın kabarmasına şaşılacak bir şey yok. Araştırma yapınca anladım ki benim hayal edebileceğim hiçbir şey hayattaki gerçek olayların üstesinden gelemez. O kadın hakkında bilinen azıcık şey hayret verici, neredeyse doğaüstüydü. Vakit geçirmeden onun hikayesini anlatmalıydım ama planlarım beklenmedik 3 ziyaretçi tarafından değiştirildi. Bir cumartesi günü öğle vakti bizim eve 3 kişi geldi. Başlangıçta onları Mormon misyonerler sandık, neyse ki değillermiş. Hepimizin bildiği Kaliforniyalı kahraman Zorro'nun dünyadaki haklarını yönettiklerini anlattılar bana. Ramon amcam onu fanatik hayranlarından biri olduğu için ben de Zorro'yla birlikte büyümüştüm. Hatırlarsan Paula, 1970 yılında Salvador Allende büyük babanı Arjantin'e büyükelçi olarak atamıştı. O zamanın en zor diplomatik misyonlarından biri olan bu görevi, askeri darbenin yapıldığı güne kadar şerefle yerine getirmiş, baskı yönetimi temsil etmeyi istemediğinden o gün istifa etmişti. Sen onu pek çok kez ziyarete gitmiştin. 7 yaşındaydın, uçakta tek başına yolculuk yapardın. Sayısız salonları, 23 tane banyosu, 3 tane kuyruklu piyanosu ve bir hizmetkarlar ordusu olan o muazzam binada sen kendini tıpkı bir prenses gibi hissederdin. Çünkü büyük baban oranın kendi sarayı, kendisinin de kraliyetin bir üyesi olduğuna inandırmıştı seni. Buenos Aires'te yoğun bir çalışmayla geçen o 3 yıl boyunca Sayın Büyükelçi yarım saat boyunca televizyondaki Zorro dizisinin keyfini çıkarabilmek için her öğleden sonra saat 4'te herhangi bir bahaneyle ofisten kaçardı. Geçmişimde bütün bunlar varken o üç ziyaretçiyi bağrıma basmaktan başka bir şey yapamazdım. Zorro 1919 yılında 10 kuruşa satılan küçük romanların yazarı olan Kaliforniyalı Johnston McCallie tarafından yaratılmıştı. O zamandan beri de halkın hayalinden silinmemiştir. Capistrano'nun Laneti serisi 19. yüzyılda Los Angeles'ta yaşayan genç bir İspanyol soyusunun serüvenlerini anlatıyordu. Günümüzleri melankolik ve uçarı bir küçük bey olan Don Diego de la Vega oluyor. Geceler ise siyahlar giyinip maske takarak yerlerin ve yoksulların intikamını alan Zorro'ya dönüşüyordu. Zorro'lu her şeyi yaptık. Filmler, televizyon dizileri, öyküler, Zorro kıyafetleri. Bir tek edebi bir eser eksik, onu yazmak ister miydiniz diye bir öneri getirdiler bana. Siz beni ne sandınız? Ben ciddi bir yazarım. Öyle ısmarlama kitap yazmam oldu ilk tepkim. Ama sonra Ramon amcam ve Cadılar Bayramı için Zorro kılığına girmiş olan manevi torunum Aquiles geldi aklıma. Ve bu fikir kafamın içinde öyle bir dönüp dolaşmaya başladı ki sonunda Aynes Shores ile Şilin Fethi sıralarını beklemek zorunda kaldılar. Zorro'nun telif hakkı sahiplerine bakılırsa bu proje benim için biçilmiş bir kaftandı. İspanyol asıllıydım, İspanyolca yazıyordum, Kaliforniya'yı tanıyordum, tarih ve macera romanları konusunda deneyim sahibiydim. Yazarını arayan bir şahsiyetle ilgili klasik bir durumdu bu. Oysa benim için konu bu kadar belirgin değildi çünkü Zorro benim kahramanlarımın hiçbirine benzemiyor. Benim seçebileceğim bir konu değildi bu. Üçlemenin son kitabıyla gençlik romanları deneyine son noktayı koymuştum. Yetişkinler için yazmayı yeğlediğimi keşfetmiştim. Çünkü öteki kadar fazla sınırlama getirmiyordu. Gençler için yazılan bir kitapta yetişkinler için yazılan kadar çaba gerektiriyor ama cinsellik, şiddet, kötülük, siyaset ve bir hikayeye çok büyük tat veren ama yayıncıların o yaş için uygun bulmadıkları daha başka konularda son derece ihtiyatlı olmak gerekiyor. Olumlu bir mesaj vererek yazma düşüncesi hiç hoşuma gitmiyor. Kafaların içinde zaten pek çok pislik olan küçükleri korumak için bir neden göremiyorum. Eşeklerle düzüşen şişko kadınları ya da son derece vahşi bir şekilde birbirlerine karşılıklı işkence eden uyuşturucu kaçakçılarıyla polisleri internette pekala görüyorlar. Bir kitabın sayfaları içinde onların kafalarını olumlu mesajlarla şişirmek pek safça bir şey. Bunun tek sonucu kitapları okumamaları oluyor. Zorro olumlu bir şahsiyet, kusursuz bir kahraman, adaleti saplantı haline getirmiş olan Che Guevara ile zenginlerden alıp yoksullara vermeye her zaman hazır olan Robin Hood ve sonsuza kadar genç kalan Peter Pan karışımı biri. Onu sıradan bir kişiye dönüştürmek için çok ter dökmek gerekirdi. Hak sahiplerinin dedikleri gibi buna gerek de yoktu. Üstelik romanın apaçık bir cinsellik içermemesi gerektiği konusunda da uyarmışlardı beni. Uzun lafın kısası çetin bir cevizdi. İnceden inceye düşünüp taşındım ve sonunda kuşkularımı her zamanki gibi dağıttım. Yani yazı tura attım. İşte böylelikle en sonunda kendimi Diego de la Vega ile birlikte birkaç ay boyunca hücreme kapattım. Zorro o kadar çok ele alınmıştı ki gençliğinin ve yaşlılığının dışında anlatılacak pek fazla bir şey kalmamıştı. Ben de birincisinde karar kıldım çünkü kahramanını tekerlekli sandalyede görmek kimsenin hoşuna gitmez. Diego de la Vega çocukluğunda nasıldı? Neden Zorro'ya dönüşmüştü? Tarihin ocağını, 1800'lerin başlangıcını, Batı dünyasındaki olağanüstü dönemi inceledim. Fransız ihtilalinin demokratik fikirleri Avrupa'yı değiştirmekteydi. Amerika'daki kolonilerde patlak veren özgürlük savaşları da bu fikirlerden ilham alıyordu. Napolyon'un muzaffer orduları İspanya'da dahil olmak üzere pek çok ülkeyi istila etmiş. Oradaki halk amansız bir gerilla savaşı başlatarak sonunda Fransızları topraklarından atmıştı. Korsanların, çingenelerin, hacıların fink attığı, gizli derneklerin kurulduğu, köle ticaretinin yapıldığı bir dönemdi. Oysa Kaliforniya'da romanlara layık hiçbir şey olduğu yoktu. İneklerin, yerlilerin, ayıların ve birkaç İspanyol yerleşimcinin bulunduğu uçsuz bucaksız kırsal bir alandı burası. Diego de la Vega'yı alıp Avrupa'ya götürmeliydim. Yaptığım araştırma bana fazlasıyla malzeme sağladığından, baş kahraman da zaten var olduğundan bütün iş macerayı uydurmaya kalmıştı. Yaptığımız birçok şeyin yanı sıra Willy ile ikimiz ünlü korsan Jean Lafitte'nin izini sürmek için kalkıp New Orleans'a gittik ve Katrina kasırgası orayı ulusal bir utanç tablosuna indirgemeden önce tam bir bolluk diyarı olan o şehri tanıma fırsatını bulduk. Oradaki Fransız mahallesinde bando ve banço müziği, blues söyleyen kadife gibi sesler, cazın o karşı konulmaz çağrısı gece gündüz duyuluyordu. İnsanlar sokağın ortasında davulların o sıçacık ritmine uyarak dans edip içki içiyordu. Renk, müzik, yemeklerinin mis gibi kokusu ve büyü hakimdi her yere. Bütün bir roman yazacak kadar malzeme vardı ama ben Zora'nın kısa bir ziyaretiyle yetinmek zorunda kalmıştım. Şimdi New Orleans'ı o zamanki halde hatırlamaya çalışıyorum. Tenleri türlü renklerdeki insanların dans ederek birbirine karıştıkları o çok tanrılı karnavalıyla yüzlerce yıllık ağaçların, servilerin, karaağaçların, çiçek açmış manolyaların ve bundan 200 yıl önce Senegalli kraliçelerle o zamanın efendileri olan şeker ve pamuk kralların torunları olan dünyanın en güzel kadınlarının temiz hava almaya çıktıkları perforje demirli balkonlarıyla, konutların yer aldığı eski sokaklarıyla gözümün önüne getiriyorum orayı. Ama New Orleans'ın gözümün önünden asıl gitmeyen görüntüleri şu son kasırgayla ilgili olanlar. Her yeri kaplayan kirli sular, doğanın yıkımına karşı mücadele eden ve şehrin her zaman en yoksul kesimini oluşturan insanlar, yetkililerin uyuşukluğu. O insanlar kaderlerini terk edilerek kendi ülkelerinde göçmenlere dönüşmüşlerdi. Orada tıpkı Bangladeş'teki bir muson yağmuru kadar uzak görünen bu sahneler karşısında şaşkınlıktan dona kalan öteki vatandaşlar, acaba afet kurbanlarının çoğu beyaz ırktan olsaydı yönetim aynı kayıtsızlığı gösterir miydi diye merak ediyorlardı. Zorro'ya vurulmuştum. Gerçi kitapta onun erotik marifetlerini istediğim kadar ayrıntılı anlatamadım ama onları hayal edebiliyorum. En sevdiğim cinsel fantazim, o cana yakın kahraman usulca balkonuma tırmanması, selütlerime ve geçkin yaşıma hiç aldırmadan Don Juan'ın tecrübesi ve sabrıyla alacakaranlıkta benimle sevişmesi, şafak sökerken de gözden kaybolması. Yüzündeki maskeyi çıkarmadığı için bana bu kadar büyük bir iyiliği hangi çapkının yaptığı hakkında en küçük bir ipucuna sahip olamadan o buruşuk çarşafların arasında uyukluyorum. Bunda bir kötülük yok. 30. ayrımın sonu, sayfa 395.